Ayrım 7. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne. Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 89. Osmanlı Kadını. 16. yüzyıl gezginlerinden Kanai'ye göre Levan Herald, 15 Ağustos 1891, L2, Paris 1962, sayfa 35-36. Osmanlı kadını ince zevkli ve beceriklidir. Lady Mary Montagu, Osmanlı kadınları arasında zarif ve güzel olmayan kadın görülemeyeceğini söyler. Her ne kadar bütün Hristiyanlık alemi içerisinde İngiliz Kraliyet Sarayı en zarafetli kadınların bulunduğu yer ise de orada bile bu kadar zarif kadın yoktur. Dawson ise Osmanlı kadınlarının elbiselerindeki sadelik, zarafet ve asaletle iftihar edebileceklerini belirtir. Güzel şekiller, siyah ve parlak gözler, sağlıklı hareketler, uyumlu renkler, aşırıya kaçmayan ziynetler ve her şeyden önemlisi zarafet bu ülkenin kadınlarını Avrupalılardan ayırır. Julia Pardieu, Olivier, Gautier, Laboren Durand de Fontmain, Edmondo de Amici başta olmak üzere birçok Avrupalı seyyahın gezginin kaleminden yukarıdakine benzer tespitler çıkmıştır. Bunların tümünün özeti Osmanlı kadınlarının zarafet konusunda tüm dünya kadınlarına örnek olacak durumda olduklarıdır. Kendilerine değer verilmiş, hatta baş tacı edilmiş İslami esaslar çerçevesinde Osmanlı kadını yüceltilmiştir. Çok yazık ki ders kitaplarımız bunun aksini iddia etmektedir. Özellikle Safiye Sultan, Hürrem Sultan ve Kösem Sultan'a saldırılmakta, olduklarından çok farklı gösterilmektedir. Nurbanu Sultan, Hatice Sultan ve Kiraze Sultan da ders kitaplarının saldırılarından nasibini almıştır. Osmanlı kadın efendileri genelde fitneci, çıkarcı, maddeci, makam ve mevki düşkünü olarak gösterilmektedir. O kadar ki insan bu kitapları yazanların tarihçi mi yoksa siyasetçi mi olduklarını düşünmekten kendini alamıyor. Özellikle bazı romanlarda kadın efendilere yakıştırılan tavırlar, dünyayı yöneten bir sarayın mensuplarına asla yakışmayacak tavırlardır. Hele de harem dairesi konusunda envai çeşit masallar uydurulmuştur. Halbuki harem, Valide Sultan'ın yönetiminde bir mekteptir ve padişah bile haremde kural dışı hareket etme özgürlüğüne sahip değildir. Belli ki bu noktadan da tarihimize müthiş bir saldırı var. Ve bu saldırıdan sadece Osmanlı sarayında yaşayan kadınlar değil, sıradan Osmanlı kadınları da nasibini alıyor. Osmanlı kadını haksız yere sürekli evinde oturan, sokağı ancak kafes arkasından görebilen, sosyal hayatta hiçbir söz hakkı olmayan ikinci sınıf bir varlık olarak gösteriliyor. Gerçek hiç de öyle değil. Osmanlı kadınının toplumsal yeri ve işlevini, bir anlamda Osmanlı devlet anlayışında ulaştığı değeri, arkalarında bıraktıkları eserler gösteriyor. Kimi yazarların ısrarla gayri ahlaki tavırlar içerisinde göstermeye çalıştığı Osmanlı kadınları, çok büyük hayır kurumları, camiler ve çeşmeler inşa ettirmiş, dev külliyeleri toplumun hizmetine vermiş, devasa okullar yaptırarak isimlerini ebedileştirmişlerdir. Bunlardan biri de Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'dır. Kendisi daha gençlik yıllarında Üsküdar iskelesinin karşısına Mimar Sinan'a içinde medrese ve imareti olan bir külliye inşa ettirmiştir. Bugün bu medrese dispanser, imaret ise kütüphane olarak kullanılmaktadır. Mihrimah Sultan'ın ayrıca Edirne Kapı'da ikinci bir külliyesi daha vardır. Bu külliyenin hemen karşısında halkımızın Yeni Valide Camii dediği dev yapılar topluluğunu da Sultan 3. Ahmet'in annesi Emetullah Gülnür Sultan yaptırmıştır. Sultan 1. Ahmet'in eşi Kösem Sultan, Üsküdar sırtlarındaki Çinli Camisi, medresesi, hamamı ve İstanbul'daki en büyük kervansaray tipli iş merkezi olan Büyük Valide Hanı'nı yaptırmıştır. Çinli Cami'nin hemen yanındaki Atik Valide Külliyesi, Sultan 2. Selim'in eşi Nurbanu Valide Sultan'ın armağanıdır. Mimar Sinan'a nasıl bir eser yaptırmak istediğini uzun uzun anlatmış ve Koca Sinan'da Üsküdar'ın tepesinde bir mimarlık harikası olan yapıyı mektep, medrese, darüşşifa, darülkurra, imaret, kervansaray, hamam ve cami ile birlikte inşa etmiştir. Atik Valide Külliyesi'nden aşağıya inerken karşımıza çıkan Kavsara Mustafa Baba Camii yıkılmışken Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem Valide Sultan tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Eminönü'ndeki yeni cami inşaatını Sultan 3. Murat'ın hanımı Safiye Sultan başlatmış fakat inşaat bitmeden vefat etmiştir. Ama mabet ortada kalmamış, Sultan 4. Mehmet'in annesi H. Turhan Sultan inşaatı tamamlamıştır. Kadırga sırtlarında Mimar Sinan'a ait Şirin Külliye, Sultan 2. Selim'in kızı İsmihan Sultan tarafından sevgili kocası Sokullu Mehmet Paşa adına yaptırılmıştır. Mabedin ilgi uyandırmasını isteyen İsmihan Sultan, caminin özel birkaç yerine Hacerül Esved taşının parçalarından koydurmuştur. İstanbul surları içinde ayakta kalan tek namazgahı Kadırga Parkı'nda görüyoruz. Altında kare planlı çeşmesi var. Üst katında merdivenle çıkılıyor. İşte bu namazgah Sultan 1. Abdülhamit'in kızı Esma Sultan'a ait. Çemberli Taş'taki Çemberli Taş Hamamı da Sultan 2. Selim'in hanımı Nurbanu Sultan'ın vakfiyesidir. Ayasofya ve Sultanahmet Camii arasında uzun ve kubbeli bir yapı var. Bugün yanılmıyorsam halı müzesi olarak kullanılan bu yapı Mimar Sinan'ın eseridir. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın burayı yaptırırken parasal sıkıntı çektiğini, o sırada Irak'ın yani iki Irak seferinde bulunan Kanuni'ye yazdığı mektuplardan bellidir. Sultanahmet'ten Gülhane'ye inerken solunuza gelen Zeynep Sultan Camii'ni yaptıran Zeynep Sultan, Sultan Ahmet'in kızıdır. Bu caminin arkasındaki mektep bugün de ilköğretim okulu olarak kullanılmaktadır. Eminönü Karaköy arasındaki Galata Köprüsü'nün ilk adı Hayriye Köprüsü'dür ve Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem Valide Sultan tarafından salt hayır maksadıyla 1836 yılında ahşap olarak yaptırılmıştır. Unkapanı Köprüsü'nün Azapkapı ayağına inerseniz sizi İstanbul'un en muhteşem çeşmelerinden biri karşılar. Bu çeşmenin de bir hikayesi var. Yıllar önce o civarda yaşayan fakir bir ailenin kızı olan Saliha, o mevkideki kaynaktan su doldurmaya giderken testi elinden kayıp kırılmış. 8 yaşlarında olan Saliha ağlamaya başlamış. Tam o sırada kaynağın önünden geçen saraylı hanımefendilerden biri Saliha'ya acımış, belki 100 testi parası vererek artık ağlamamasını söylemiş. Fakat Saliha ağlamayı sürdürmüş, bunun üzerine hanımefendi, "Hala neden ağlıyorsun?" diye sormuş. Saliha, "Ben testinin kırılmasına değil, testiyi kıran beceriksizliğime ağlıyorum," demiş. Saraylı hanımefendi bu cevaptan o kadar hoşlanmış ki anne babasının da rızasıyla küçük Saliha'yı yetiştirmek üzere saraya almış. Sultan 2. Mustafa'nın eşi Saliha Sultan işte o gün kaynak başında ağlayan Saliha'dır. Sultan olunca o günün anısına muhteşem bir çeşme yaptırmış. Haremin bir eğitim merkezi olduğuna bundan daha iyi örnek bulunabilir mi? Ya şifahaneler? Kendilerini hangi inançtan olursa olsun tüm toplumun annesi olarak gören valide sultanlar, padişah anneleri, halkın sağlığı için devasa hastaneler vücuda getirmişlerdir. Gureba ve haseki hastaneleri padişah analarının hayırda yarışmalarında sadece bir örnektir. Gureba Hastanesi Sultan 2. Mahmut'un hanımı Bezmi Alem Valide Sultan tarafından, Haseki Hastanesi ise tarih kitaplarımızın saldırdığı Haseki Hürrem Sultan tarafından yaptırılmıştır. İki hayır eseri de bugün hizmet vermektedir. Gelelim Zeynep Kamil'e. Anadolu yakasının meşhur hastanesi Zeynep Kamil, Kavalalı ailesinden Zeynep Sultan'la İstanbul'dan katip olarak Mısır'a gitmiş kocası Kamil Bey'in eseridir. Birbirine son derece aşık olan karı koca, aşklarını bir hayır kurumunda ebedileştirmişlerdir. Ya okullar? Eyüp'te Sultan 3. Selim'in kızı Şah Sultan'ın yaptırdığı külliye içerisindeki mektep, Cağaloğlu'nda Bezmi Alem Valide Sultan'ın yaptırdığı İstanbul Kız Lisesi, Aksaray'da Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın kendi adıyla anılan caminin yanına inşa ettirdiği Pertevniyal Lisesi ve Sultan 2. Mahmut'un kızı Adile Sultan'ın Haliç kıyısına yaptırdığı okul, şimdiki Halk Kütüphanesi, Osmanlı kadınlarının eğitim konusundaki duyarlılıklarını ispat eden pek çok örnekten sadece birkaç tanesidir. O kadar ki İstanbul'da sadece saraylı hanımların değil, gündelikçi kalfaların yaptırdıkları okullara bile rastlanmak mümkündür. Divan yolundaki Cevri Kalfa İlköğretim Okulu buna bir örnektir. Hayrat ve Hasenat'ın kadıncası, Osmanlı kadını, nasıl yaşar, neler yapar, nasıl eğlenir, nasıl mutlu olmaya çalışırlardı. Aslında bu konunun her köşesi romanlıktır. Sadece romanlık değil, irdelenmeye muhtaçtır. Çünkü bilebildiğim kadarıyla Osmanlı kadınının kılık kıyafetiyle filan ele alan çalışmalar olsa da toplumsal işlevi açısından irdeleyen bir çalışma yoktur. Merakıma yenilip konu üzerinde hafiften derinleştikçe karşıma müthiş sosyal ve hayırsever bir kadın portresi çıktı. Onların da erkeklerle sürekli bir yarışta olduğunu ancak bu yarışın hayırda yarış şeklinde büründüğünü gördüm. Tüm varlıklı kadınlar ama özellikle hanım sultanlar öyle çok hayır eseri vücuda getirmişlerdi ki yüreklerini adeta bir hayrat devletine dönüştürmüşlerdi. Bu meziyetleriyle yüzyıllar sonra bile anılmaktalar. Osmanlı hanedanına mensup kadın sultanların hayır eseri vücuda getirmek için çırpınmalarını insan anlar da bir bakıma köle sayılabilecek cariyelerin böyle bir yarışta yer almalarını anlamak kolay olmasa gerekir. Çünkü cariye kadın köledir. Doğal olarak kendilerini köleleştiren devlet ve millete karşı içlerinde inceden bir olumsuzluk taşımaları gerekir. Ama yok. Osmanlı'nın cariyeleri çok farklı. Onlar devlete, millete kin tutmak şöyle dursun, hatta minnet beslemektedirler. Çünkü hem devletten hem milletten hem de hizmetinde bulundukları kişilerden son derece iyi muamele görmekte, adeta öz kızlarından ayırt edilmemektedirler. Tabiatıyla devlet ve millet için olumlu düşünmekte, adil, insaflı, vicdanlı, hayırsever devletin ve milletin yanında saf tutmaktan kendilerini alamamaktadırlar. Bu değişimi Osmanlı ceddimizin maharetinde aramak lazımdır. Bir devlet, bir millet düşününüz ki cariyeleri ruhen özgürleştirmeyi, özgür iradesiyle de kendini sevdirmeyi, benimsetmeyi başarmıştır. Bunun sonucu olarak da cariyeler toplumsal görevler üstlenmiş, tıpkı hanım sultanlar gibi onlar da servetlerin nispetinde hayır hazenata katılmışlar, vakıflar kurmuş, hayır eserleri vücuda getirmişlerdir. Birkaçını analım. Gülfem Hatun Camii. Kanuni Sultan Süleyman'ın cariyelerinden Gülfem Hatun tarafından yaptırılmıştır. Sonradan eşi oluyor. Bu hayrından dolayı o kadar seviliyor ki Hürrem Sultan adıyla anılan hiçbir mahalle yokken İstanbul'da bir mahalle onun adıyla anılıyor. Ölüm tarihi 1561. Hacı Hesna Hatun. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem'den olan kızı Mihrimah Sultan'ın dadısıdır. Üsküdar Sultantepe'deki bugün Hacı Hesna Hatun Camii olarak bilinen camiyi yaptırmıştır. Sakine Hatun Vakfı. Topkapı İstanbul dışında bir cami, imam evi, sebil ve sebil meşrutasından oluşan bu vakfın en önemli özelliği caminin yanında bulunan sebil ile verilen su, bir de mermerden yapılan sofra ve sofrada sabit bir tuzluğun bulunmasıdır. Burada fakir fukaraya günde 7 defa sofra kurulur, yemek verilirdi. Bu hizmet tam 400 yıl devam etmiştir. Bu yüzden hayır eseri 7 sofralı Sakine Hatun adıyla anılmıştır. Maalesef bu hayır eserinin üzerinden 1965'te yol geçmiş, bu yüzden enkazı bile kalmamıştır. Tarihten ilham. Bu konuda tarihimizden ilham alabiliriz. Gerçi eskiden hayat kendini bu kadar pahalı satmıyor, bu denli hızlı akmıyordu. Dolayısıyla babaların aileye ayırabilecekleri zamanları kalıyordu. Osmanlı kadını da bu konuda üzerine düşeni yapıyordu. Osmanlı ailesine öncelikle sevgi, saygı ve barış hakimdi. O kadar ki babalar işten eve dönmek için sabırsızlanırdı. Anne gülümsemeyi dudaklarından eksik etmez, kocasının anahtarla kapıyı açmasına asla izin vermezdi. Kocası için giyinir, kapıda karşılayıp hal hatır sorar, hali tavrı ve yaklaşımıyla onu rahatlatmaya çalışırdı. Osmanlı kadını elindeki imkan nispetinde kendine bakar ki hangi yaşta olursa olsun onu mu eledim eleğimi astım anlayışı içerisine girmezdi. Hatırlayalım ki bazı kadınlar ev temizliği ile eşyalarını koruma konusunda son derece titiz olduklarından kendilerini eşyaya adeta vakfeder, tüm zamanlarını onların bakımı ve temizliğine harcar, bu yüzden kendilerini dahi ihmal ederler. Oysa ailenin en değerli varlıkları koltuklar, vitrinler, büfeler, sehpalar değil, o evde yaşayan insanlardır. Evde babaya bugün olduğu gibi her şeyi bilen adam ya da hiçbir şey bilmeyen adam muamelesi yapılmaz, altından kalkamayacağı sorularla sıkıştırılmazdı. Babanın önderlik kimliğiyle babalık otoritesini hissedebileceği ortamlar hazırlanır, babalığının tadını çıkarması sağlanırdı. Anne baskın karakter bile olsa baskıcı olmamaya çalışırdı. Babalar aile içinde adeta bir kral muamelesi görür, kendilerini aile ortamlarında rahat ve huzur içinde hissetmeleri sağlanırdı. Unutmayın ki her yetişkin erkek aynı zamanda ebedi bir çocuktur. Osmanlı çocuğu. Osmanlı ailesi ve eğitimi çocuklara müthiş bir özgüven veriyordu. Geçmişte bu coğrafyada yaşayan insanlar, yani ninelerimiz ve dedelerimiz, bugün hasretle andığımız cevher insana ulaşmışlardı. Bu gerçeği Batı hayranlarını etkilemek amacıyla dilerseniz Avrupalı gezginlerin, yazarların, diplomat ve araştırmacıların eserlerinden aktaralım. Breyer, Osmanlı toplumunu yücelten esrarı keşfetmiş ve kitabına çekinmeden geçirmiştir. Şöyle diyor. O su bentlerini yol boylarıyla gezinti yerlerinde rastlanan sayısız çeşmelerle sebilleri, yolcuları barındırıp dinlendirmek ve yiyeceklerini temin etmek için yapılan o hamamlı, çok odalı ve etrafları sıra sıra dükkanlı hanları kuran da o ruhtur. O ruh, evet. Yine Breyer'in kaleminden, Kur'an'ın müminleri tesir eden ruhu. Doktor Breyer, Osmanlı'nın ruhu çalınmış torunlarını görse acaba şimdi neler söylerdi? İşin özü ve özeti, Osmanlı ailesi çocuk yetiştirmek üzere kurumlaşmıştı. Dengelerini buna göre oturtmuş, buna göre kendini geliştirmişti. Şimdiki Avrupa'yı aile yapımızda ise anne de çalışıyor, baba da. Nineler ve dedeler zaten aile dışına çıkarılmış. Bu durumda çocuklar ya sokağa emanet ya da daha iyi bir ihtimalle kreşlere. Kreşlerde aile şefkati görmeden ne kadar yetiştirilebilirlerse işte o kadar yetişiyorlar. Doktor Breyer, Osmanlı aile hayatına temas ederken bilhassa yetişkin çocukların anne babalarıyla birlikte oturmaktan derin bir haz duyduklarını belirterek diyor ki, Çocuklar yetişip adam oldukları zaman Osmanlı toplumunda anneleriyle babalarını yanlarında bulundurmakla iftihar ettikleri ve küçükken onlardan gördükleri şefkate mukabele etmekle bahtiyar oldukları halde ve geçiyor kendi toplumunu tenkide, başka memleketlerde çok defa çocuklar olgunluk çağına girer girmez ekonomik özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz anneleriyle babalarından ayrılmakta, ekonomik menfaatleri hususunda onlarla çekişe çekişe tartışmakta, hatta bazen kendileri refah içinde yaşadıkları halde anne babalarını sefalete yakın bir hayat içinde bırakmakta, zavallılara karşı adeta yabancılaşmaktadırlar. Biz de Avrupalılaştık ya, şimdi aynı durumdayız. Aynı sıkıntıları, aynı hasreti çekiyoruz. İşin tuhafı, Avrupa aile kurumunu bozmanın faturasına toplumun dayanamadığını görmüş ve aile kurumunu sağlamlaştırma arayışlarına yönelmiştir. Biz ise Eloğlu'nun döndüğü yolda dolu dizgin ilerliyoruz. Osmanlılar hayatın tümünü çocuklarıyla paylaşırlardı. Şimdi ancak zaman kırıntılarını paylaşabiliyoruz. Ne yapmalıyız peki? Onu da Avusturya Başvekili Prens Metternich hemen hemen aynı tarihlerde Tanzimat yöneticilerine yazdığı mektupta söylüyor. Avrupa medeniyetinden sizin kanun ve nizamlarınıza, adet ve maişet tarzınıza uymayan kanunları alıp iktibas etmeyiniz. Zira Garp kanunları, hükümetinizin temelini teşkil eden kanunların dayanağı bulunan usul ve kaidelere asla benzemeyen kaideler üzerine kurulmuştur. Garp medeniyetini esas alan şey Hristiyan kanunlarıdır. Siz Türk kalınız. Lakin madem ki Türk kalacaksınız, İslamiyet'e yapışınız. Heyhat, tarihsel kimliğimize gereği gibi yapışamadık. Şarklıydık, garba özendik. Lakin tam garplı da olamadık. İki cami arasında bir namaza döndük. Ama vazgeçmek yok. Tarihsel kimliğimizle kendimize dönmeye ihtiyacımız var. Bunu yapabiliriz çünkü köklerimiz hala sağlam. Eski Türk nezaketi. Osmanlılar genel olarak nazik insanlardı ama Ramazanlarda nezaketleri duruğa çıkardı. Bırakınız insan incitmeyi, hatta karınca incitmekten bile korkarlardı. Bunu Osmanlı sevdalısı olarak bendeniz değil, çeşitli tarihlerde Osmanlı devletini karış karış gezmiş olan yabancı gezginlerle yabancı devletlerin Osmanlı devletindeki resmi temsilcileri söylüyor. Meşhur Fransız şair Lamartine bu durumu şöyle ifade eder. Türkler canlı ve cansız mahlukatın hepsiyle iyi geçinirler. Ağaçlara, kuşlara, köpeklere, velhasıl Allah'ın yarattığı her şeye hürmet ederler. Bizim memleketlerde başıboş bırakılan veyahut eziyet edilen bu zavallı hayvan cinslerinin türlerinin hepsine şefkat ve merhametlerini teşmil ederler. Bütün sokaklarda mahalle köpekleri için muayyen belirli aralıklarla su kovaları sıralanır. Bazı Müslümanlar ömürleri boyunca besledikleri güvercinler için ölürken vakıflar kurarak kendilerinden sonra da güvercinlerine yem serpilmesini sağlarlar. Eski Türkiye hakkında çeşitli eserler kaleme almış yazarlardan A.L. Kastelin yazıyor. Türkler başkalarının kadınlarını azami derecede hürmet ederler. Gezinti yerlerinde rastladıkları kadınlara gözlerini dikip bakmazlar çünkü haram sayarlar. Ayrıca son derece naziktirler. Hristiyanlarla savaştıkları dönemlerde bile biz Hristiyanlara hiçbir hakarette bulunmazlar, söz dokundurmazlar. İnsan hayretler içinde kalıyor. Fransız yazar Guyet diyor ki, Türkler birbirlerine karşı mükemmel bir muaşeret, nezaket kuralları usulünün bütün kurallarına riayet ederler. Bir yerde karşılaştıkları zaman tebessüm edip sağ ellerini göğüslerine, sol ellerini de sarıklarına koymak suretiyle selamlaşırlar. Tasvir edilen hareketler kalbimde ve başımın üstündesin anlamına gelir. Türk düşmanı İngiliz Charles McFarlane yazıyor. Türk milletinin o kadar tatlı bir konuşma tarzı var ki bütün medeni milletlere örnek olabilir. Türkçemizi perişan edenlere ne diyelim ki? Nihayet Breyer bu nezaketin ve insana saygının kaynağına ulaşıyor. Kur'an'da nezakete dair ayetler vardır. Türkler dinin bütün düsturları gibi bu ayetleri de aynen ve harfiyen tatbik ederler. Kısacası eski Türklerin yani Osmanlı ceddimizin terbiye, nezaket, hoşgörü hususunda ulaştıkları seviyeye ulaşmak hiçbir millete nasip olmamıştır. Osmanlı'nın nezaket kurallarına uyma hususunda gösterdiği dikkat ve titizlik, emsalsiz bir mükemmellik ve incelik arz eder. Bir de dillere destan sabrı vardır Osmanlı'nın. Öyle ki sabrı başarısının sırrıdır. Vitraylar, tesipler ve camiler başta olmak üzere bugün bazı örneklerini gördüğümüz muhteşem Osmanlı sanatları bu büyük sabrın ürünüdür. İmaretler, vakıflar, yardım müesseseleri verme ahlakının hayata yansımalarıdır. En ilginci Osmanlı nezaketinin tüm insanları, hayvanları ve bitkileri kucaklamasıdır. İnsan cinsine gösterdiği nezaketin kaynağı kuşkusuz insanın Kur'an-ı Kerim'de yüceltilmesidir. Hayvan ve bitki türlerine yönelik merhametin kaynağı yine aynıdır. Çünkü merhamet etmeyene merhamet edilmez. Özellikle söylemek gerekirse Osmanlı demek talep demektir, edep demektir, haya demektir, ahlak demektir, nezaket, fazilet ve sevgi demektir. Osmanlılardaki bu meziyetlerin çeşitli tezahürleri vardır. Osmanlılar, cuma ve bayram günlerini bir takım husumet ve kusurları ortadan kaldırmanın vesilesi addetmişler, hayata sevgi ve barış eksenini oluşturmuşlardır. Breyer, 1836'da Paris'te yayınlanan eserinde, Avrupa başkentlerindeki sahte nezaketle hiç ilgisi bulunmayan Müslüman Türk nezaketinden bahse mecbur olduğumu zannediyorum dedikten sonra sözlerini şöyle tamamlıyor. Avrupa'da nezaket çok kez kin ve garazla hıyanet ve ihaneti örten perde olarak görüldüğü halde, Türklerde bilakis milli seciyelerini teşkil eden sarsılmaz hakkaniyet ve adaletle hayırhahlık ruhunun tabii bir neticesidir. 1787'de İstanbul'da yayınladığı eserinde rahip papaz Viguer de Breyer'i şöyle doğruluyor. Sohbetleri ne veciz, telaffuzları ne temizdir. Tebessümlerinde ne büyük bir incelik, el hareketlerinde ne zarif bir sadelik vardır. Bizim gibi yabancıları en çok hayrette bırakan şey, birkaçının birden konuşmayıp konuşanı dinlemeleri, her birinin diğerlerine karşı hürmetle fikrini savunması, konuşmalar arasında edebe ve nezakete aykırı ifadeler bulunmaması ve yaşlılara karşı aşırı bir saygı gösterilmesidir. Eski Türkler böyleydi, darısı yeni Türklerin başına. Nerede o eski güzellikler? Sağlıklıydık. Fransız gezgin M. de Taveno, Relation du Voyage Fait en Lavant 1665 Paris isimli kitabının 148. sayfasında diyor ki, Türkler çok yaşarlar ve az hasta olurlar. Bizim memleketlerdeki böbrek hastalıkları ve daha bir sürü tehlikeli hastalıkların hiçbirini bilmezler. Öyle zannediyorum ki Türklerin bu mükemmel sıhhatlerinin başlıca sebeplerinden biri de sık sık hamama gitmeleri ve yiyip içmedeki itidalleridir. Çünkü az yemek yerler. Hristiyanlar gibi karma karışık şeyler yemezler. Umumiyetle içki içmezler ve sürekli spor yaparlar. Kendimizi tanımak için okumaya devam. Yemeklerden evvel ve yemeklerden sonra ellerini yıkamak Türkler arasında o kadar umumi bir adet hükmünü almıştır ki, insanların el yıkamalarına vesile olmak üzere Allah'ın gıdaları yaratmış olduğundan adeta bir darb-ı mesel şeklinde bahsederler. 1600'lerde İstanbul'da görev yapan İngiliz elçilik görevlisi Rico'nun 1601'de Paris'te yayınlanan eseri Histoire d'État présent l'Empire Ottoman'a göre, Osmanlı hanımlarının mutfakları çok temizdir. Mutfak takımları da güzellik ve parlaklık itibariyle eşsizdir. Ayrıca sofra takımları ve yemekler tertemizdir. Türkiye'de sofradan kalkılır kalkılmaz mutlaka ellerle ağızlar yıkanır. Önünüze sıcak suyla sabun getirilir. Büyüklerin konaklarında ya gül suyu veyahut güzel kokulu başka bir su da ikram edilir. Bunlarla da mendilinizin bir ucunu ıslatırsınız. J.B. Tavernier, 1678 Amsterdam. J.B. Tavernier şöyle devam ediyor. Türkler, Avrupa'daki ekseriyetle tesadüf edildiği gibi insanların yemek yedikleri veyahut yıkanıp temizlendikten sonra tekrar yiyecekleri kaplarda köpeklerin de yemek yemesine müsaade etmezler. Franklerin bu hali sık sık tecviz etmelerinden dolayı onlardan köpekler diye bahsederler. Çünkü Avrupa'da çok defa sofraya köpeklerin de kullanmış oldukları kaplarla yemek getirilir. Tasarruf dini ve milli karakterimizdi. Taverniye onu da şöyle açıklıyor. Senede bir ölçek pirinçle birkaç çömlek erimiş yağ ve birkaç kuru yemiş kalabalıkça bir ailenin belli başlı erzakıdır. Bütün şarklıların gürbüz ve kuvvetli insanlar olmasının bence yegane sebebi işte bu kanaatkarlıklarıdır. Comier Le Brun ise gelip uzun süre tetkik ettiği Osmanoğullarını Avrupa insanına şöyle tanıtıyor. Türkler umumiyetle boylu poslu, güzel yapılı insanlardır. Hristiyan Avrupa'nın tek bir şehrinde bile bütün Osmanlı İmparatorluğundan daha çok sakat ve biçimsiz adama tesadüf edilir. Fazla olarak Türkler güçlü kuvvetli oldukları için çok yaşarlar. Herhalde bunun en tabii sebebi gayet sıhhi ve iyi gıdalar kullanmalarında ve mideyi bozmak suretiyle ciğerlere, kalbe ve dimağa ekseriye zarar veren lezzetli ve çeşitli yemeklere ehemmiyet vermemelerinde aranmalıdır. İşte bundan dolayı Türkler nadiren hasta olurlar. Bizlerin daima tutulduğumuz taş, kum, damla vesaire gibi hastalıklar onlarda hemen hiç görülmez. Bu sıhhi vaziyetlerini bir taraftan yiyip içmedeki kanaatkarlıklarına, bir taraftan da israfa kaçmamak şartıyla hamamda yıkanıp temizlenme adetlerine borçludurlar. Kadınları da aynı vaziyettedir. Boylarıyla yürüyüşlerinin ihtişamı erkeklerinkinden aşağı değildir. Uzun fistanlarının da bu ihtişamda büyük bir tesiri vardır. Comier Le Bruyne, 1332 La Haye. Gelelim Comte de Marsilie. Diyor ki, bu millet yemek hususunda çok kanaatkardır. Yiyeceklerinin sıhhi ve mugaddi olması onları iktifa eder. Az yemek yer, her şeyden yediği bir gün yoktur. Macaristan'da Türklerin imparatorluğa iade etmek mecburiyetinde kaldıkları birçok kale muhafızlarının uzun zaman aç kaldıktan sonra teslim olmaları fıtri kanaatkarlıklarından bir delildir. Miktarı az olan günlük yiyeceklerini birkaç öğünde yedikleri için hiçbir zaman mideleri çok dolu olmadığı gibi büsbütün boşta kalmaz. Hazım fiilinin bu suretle muntazam bir faaliyet takip ettiğinden emin olduğum için ben bu usulün bir hayli sıhhi olduğuna kâniyim. İstanbul Türkleri yemek saatlerini o kadar geniş bir şehirde, o kadar büyük bir sarayda geçirilen faal hayata uygun ve akılane bir şekilde tanzim etmişlerdir. Türkler sabah namazını şafak sökerken kılmakla mükellef oldukları için erken kalkmak mecburiyetindedirler. Bu namazı kıldıktan sonra pek hafif bir kahvaltı ederler. Öğleyin birkaç yemiş yerler, İtalyan saatiyle 21'de yani ikindi vakti hafif bir yemekle iktifa ederler ve gecenin 1.30'undan yani saat 8.30'dan evvel de rahat rahat akşam yemeklerini yerler. Yemek saatlerini işte böyle tanzim etmişlerdir. Çünkü diğer saatlerini ibadete ve ticaret sahasıyla Babıali'de ve diğer dairelerdeki meslek işlerine hasrederler. Comte de Marsili, 1732 La Haye. Bu harem dairesinin içi kadar temiz bir yer tasavvur edilemez. Döşeme tahtalarıyla dehlizler sık ve sağlam hasırlarla kaplıdır. Bunların örülmüş olduğu samanların yahut sazların rengi soluk bir sarıdır. Odalarda çepeçevre dizilmiş minderlerden başka mefruşat yoktur. Perdeler gibi bu minderler de beyaz pamuk bezinden yapılmıştır. Ne erkeklerin ne kadınların dışarıda giydikleri pabuçlarıyla hiçbir zaman ev içlerine girmemeleri, Türkler arasında adet olduğu için döşeme tahtalarında hiçbir zaman kir görünmez. Lady Craven, Voyage de Milady Craven, et Constantinople, Paris, Camille, 1786-1789 Paris. Yüzler, eller, ayaklar tertemiz, yamalı kıyafet pek az ve hele kirlisi hemen hiç yok. Bütün içtimai sınıflar arasında umumi ve mütekabil bir hürmet ve riayet manzarası göze çarpıyor. Edmond de Amidis, Constantinople, 1883 Paris. İşte bendeniz, her haliyle batıyı kendine hayran bırakan bu insanı arıyorum. 7. ayrımın sonu, sayfa 104.